Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 17.
Ağlamak geliyordu içimden. O hiç sevemediğim Rus müziği deli gibi çalarken birdenbire ona her şeyi anlatmak istedim. En azından bu dürüst bir şey olurdu. Ben başka birine tutuldum, aşık oldum. Senin istediğin gibi bir kadın olamadım. Ortada henüz çocuk yokken bir an önce boşanalım. Bir rezalet olmadan sen de kendi hayatına bak demek ve derin bir nefes almak istiyordum. Neler olacağını düşünmek bile istemiyordum. Yalnızca bütün bunları söyleyip kalkıp gitmek. Belki de gerçekten söyleyecektim. Ama tam dilimin ucunda bunlar varken birden "Aman aman bizim genç evliler buradaymış" diyen bir sesle başımı kaldırdım. Turgut hemen ayağa fırladı. Fuat'ın en yakın arkadaşlarından biriydi Mehdi Bey. Yanında eşi ve yabancı dostları vardı. Neyse ki masa küçük olduğu için onları davet edemedik. Mehdi Bey ayrılırken, "Canım zaten böyle çifte konuları rahatsız edecek değiliz ya, bizim gibi içi geçmişler" diye bana bakarak gülümsedi. Öyle bir gülümseme ki bir anda kıpkırmızı oldum. Sanki bana bir şeyler bildiğini ima eder gibi gelmişti. "Burada kocanla böyle romantik yemekler yiyorsun ama ne fındıklar kırdığını biliyoruz küçük hanım" der gibiydi. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Yalnız ikimize ait sandığımız gizli ülkeye, o girilmez kaleye düşman askerleri girmiş gibi bir anda yerle bir oldum. İzin isteyip yüzümü yıkamaya gittim. Yok canım, belki de bana öyle gelmişti. Ama bilmemelerine imkan var mıydı? O kadar çok telefon, her gittiği yerden birini aramalar, toplantıların bile ortasında çıkıp gelmeler dikkati çekmez miydi? Sormasalar bile öğrenmeleri zor muydu? Hem kim bilir, belki de kendisi anlatmış olamaz mıydı? Yapar mıydı böyle bir şey? Yok, yapmazdı. Makyajımı tazeledim. Sakinleşmek için üst üste derin bir nefes aldım. Sonra dönüp masaya oturdum. Sonun yaklaştığını anlamıştım o gece. Çok yaklaştığını. O gece hiç uyumadım. Artık bir şeyler yapmam gerektiğini, bir karar vermek zorunda olduğumu biliyordum. Tam kesip atarım, bitiririm. Biraz üzülsem de geçer gider. Böyle şeyleri başlamadan bitirmek en doğrusudur. Bir sonumuz olmayacağı belli diyor. Kararımı veriyordum ki 5 dakika geçmeden sanki bir boşlukta kaybolmuş gibi çaresiz bundan vazgeçiyordum. İki insan birbirini seviyorsa neden çare olmasın diye düşünmeye başlıyordum hemen. Her şeyin bir çaresi bulunur. Başka birini sevdim diye kendimi trenlerin altına atacak değildim ya. O zaman yeniden ona her şeyi anlatmaya karar veriyordum. İşin kötüsü, sanki bütün bunları biliyormuş gibi Turgut o günlerde durmadan büyük bir heyecanla yeni planlar anlatıyordu bana. Artık çocuk demeye başlamıştı. Ona göre her şey yolunda gidiyordu. Çocuğumuz olmadı ve sürekli bir yerden bir yere gittiğimiz için evliliğimiz ilk günlerdeki gibi değildi. En azından bunu kabul ediyordu. Ama çocuk her evi değiştirirdi. Aile olmanın tek şartıydı. Onun da suçu vardı tabii, işe güce çok dalmıştı. O bunları açtıkça ben daha da sıkılıyor, boğulacak gibi oluyordum. İçimde ona karşı büyük bir kötülük yapmışım gibi anlatılmaz bir vicdan azabı vardı. Gerçeği söylesem bir anda bütün bunlardan kurtulacakmışım, yeniden nefes alacakmışım gibi geliyordu. Ama buna kendi başıma karar verebilir miydim? Diyelim söyledim. Kim diye sormayacak mıydı? O zaman ne yapacaktım? Of, tıpkı o ilk gün takside söylediği gibi çekip gitseydik keşke. Zaman geçince her şey yoluna girmez miydi? Belki korkakça ama herkes için daha kolay değil miydi böylesi? Evin içinde dolaşıyordum. Gece yarısını geçmişti. Kendime açık bir çay koyup sakinleşmeye çalıştım. İşte şairin söylediği gibiydi tam. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Niye benim istediğim gibi olmamıştı? Sözüm ona, ben kendi istediğim gibi kurabilecektim geleceği. Onun için beklenmedik bir biçimde, kimsenin ummadığı bir zamanda bütün hayat çizgimi kendi kendime değiştirmemiş miydim? Neden hayatı basit, sıradan güzelliklerle kurup onun içinde mutlu olamıyorduk? O zaman verdiğim karar mı yanlıştı? Bir an önce evlenip çocuklar doğurmak, kendi evimin içinde bir dünya kurup onu kendi ellerimle biçimlendirmek. Yanlış olan bu muydu, yoksa bunun için seçtiğim insan mı? Bütün bunları sorgulamalı mıydım Yoksa bunun bana sunulmuş bir şans, beni çağıran yeni bir hayat olduğunu mu düşünmeliydim? O çağrının peşinden gidip her şeyi göze mi almalıydım? Yoksa beni yolumdan çevirecek bir aldatmaca, şeytanın bir göz kırpması olduğunu düşünüp arkamı mı dönmeliydim? Ah biliyorum, biliyorum. Bütün bunlar için artık çok geçti. Bunların hepsini en başta düşünmeliydim. Ama o anda henüz bir şeylerin artık değiştirilemeyecek, vazgeçilemeyecek noktaya gelmediğini, oraya gelmeden bir karar verebileceğimi sanıyordum. Turgut Türkiye'den gönderilen dergileri, gazeteleri getirmişti. Bu dergilerden birini aldım elime. Güzel bir kadın çizilmişti kapağı. Güzel, alımlı bir kadın ve hemen arkasında yüzünü ellerinin arasına almış düşünceli bir adam oturuyordu. Eşiniz sizi aldatıyor mu yazıyordu resmin üstünde. İster istemez sayfaları karıştırıp o yazıyı buldum. Fena bir kadını nasıl anlarsınız başlığı altında yazılmıştı. Fena bir kadını anlamak esasen zor değildir. Eğer bir kadın sık sık yeni arkadaşlar icat ediyor, bugün bizim eski mektepten Nermin aradı, ne zamandır görüşmemiştik, onlarla buluşacağım gibi bahaneler önüne sürerek daima dışarı çıkıyorsa, son zamanlarda birdenbire kendisine bir güzellik, bir hava gelmişse, daha çok boyanıyor, daha şık giyiniyorsa, uzun müddet banyoda kalmaları sıklaşmışsa, kocasının en küçük bir sorusu karşısında birdenbire parlayıp sinirleniyorsa, verilen cep harçlığı bir türlü kendisine yetmiyorsa, kimi zaman pahalı kıyafetler aldığında bir ahbaplarının büyük indirim mağazası bulunduğundan dem vuruyorsa, muhakkak şu veya bu tanıdığın taksitle satış yapan bir mücevherat mağazası varsa, işte bu ve benzeri durumlar bir araya gelirse, bir kocanın eşinden şüphe etmek için kuvvetli delilleri var demektir. Şaşkın şaşkın okudum hepsini. İşte ben buydum. Burada çizilmiş olan kadın. Zavallı kocası bir köşede mutsuz bir yüzle oturuyor, kürkler mücevherler içindeki hanım da ayna karşısında makyaj yapıyor, sevgilisinin kollarına koşacağı anı düşünerek hayaller kuruyordu. Herhalde o telefon sabahlarında, kenti bütün bir kış kaplayan sisin içinde giderek gerçeklik duygusunun silindiği günlerden bir gün, artık bunun daha fazla böyle sürüp gitmeyeceğini, başka bir şey olacağını ikimiz de biliyorduk. Ama ne? Buradan çok uzaklara, köyleri, kentleri, denizleri geçip giden kabloların ucundan gelen bir sesle yaşamak. Her sabah o sesi beklemek. Kimi zaman çalan, kimi zaman çalmayan telefondaki birkaç dakikalık konuşmaların dışında kalan bütün zamanı ona göre kurmak. İnanılır şey miydi bu? O ağır siyah telefonun gürültülü zili içimde çalıyordu artık. Her keresinde korkuyla, heyecanla, sevinçle yerimden fırlıyordum. O zamanlar şimdi şu yanımda duran küçük cep telefonu gibi şeyi hayal bile edemezdim herhalde. Bazen sokakta yürürken, bir yerde otururken, güneşli havalarda tek başıma gittiğim parkta, tanımadığım kadınlarla sohbet ederken onu aramak, onunla konuşmak isterdim. Bazen onun sesini, yalnızca sesini duymayı ne çok isterdim. Gördüğüm şeyleri ona anlatmak, onun da görmesini sağlamak. Geçenlerde gördüm, resimli telefon yapmışlar. Fotoğraf çekip anında birine gönderebiliyormuşsun. Keşke o zaman da olsaydı. Ona gittiğim her yeri, neler yaptığımı böyle fotoğraflarla anlatabilseydim. Keşke aramızdaki o büyük boşlukları, bilinmezleri böylece biraz olsun giderebilseydim. Ama imkansızdı. Ancak o beni aradığı zamanlar, evde telefonun başında beklersem, gittiği yerden fırsat bulursa, telefonu düşürebilirse, her şey yolunda giderse birkaç dakika konuşurduk. İşte hepsi bu. Derler ki cesur insanlar dürüst olur. Öyle miydi gerçekten? Bana kalsa dürüst olmak çok daha kolaydı. Asıl cesaret isteyen böyle gizli yaşamaktı. İki hayatı olmak, hayatını ikiye bölmek, parçalanmış bir ruhla, yırtılmış bir kalple gelgitler içinde kalmaktı. Ne tuhaf. Onunla hiç konuşmamıştık bunu. Zaten o gizleniyormuş gibi değildi. Bana da asla kimseye bir şey söyleme, kimse duymasın dememişti. Ne düşünüyordu acaba bilemiyordum. Bazen sözünü kesip birdenbire bunu sormak geliyordu içimden. Dinlemiyordum bazen anlattıklarını. Ne olacak, ne yapacağız, bu işin sonu nereye varacak gibi sorulardı işte sormak istediklerim. Ama tam soracakken Birden bana bunlar öylesine sıradan, öylesine herhangi bir kadının soracağı sorular gibi basit geliyordu ki hemen vazgeçiyordum. Ama bir yandan kafamın içinde bu sorular başkalarıyla birleşerek dönüp duruyordu. Kurtulamıyordum sorulardan. Neden bana ilk gün taksinin içinde söylediklerini bir daha hiç tekrarlamamıştı? Neden artık kaçıp gidelim, başka bir hayat kuralım demiyordu? Çok mu erkendi? Benim bunu yapmayacağımı düşünmüştü? Yoksa bir anda ağzından çıkan sözcüklerin ağırlığını sonradan mı anlamıştı? Sonunda bir sabah telefondaki sesin her gün olduğu gibi uzaktan gelmediğini fark ettim. Kahvemi sigaramı almış gazeteleri okuyordum. Deprem olmuştu. 40'tan fazla ölü olduğu söyleniyordu. Abant'taki o eski otel bile yıkılmıştı. Birinci sayfanın altında bir yerde büyükçe bir başlıkta "İstanbul bir zelzele merkezi üzerinde mi bulunuyor?" yazıyordu. Altına ünlü bir deprem profesörünün açıklamasını koymuşlardı. İstanbul bir zelzele merkezinin üzerinde değildir. Başka merkezlerde olan depremler, hatta en yakında olanlar bile ancak bugün duyduğumuz nispeten hafif denecek bir sallantı tesirinden başka bir şey yapamaz. Bir gün önce annemlerle konuşmuştum. Biraz sallanmışlar ama korkmamışlardı. Çiçeklere biraz su verdim. Uçları kurumuş gibi geldi bana. Kollarının ucu beyaz tüylerle süslenmiş mavi sabahlığımın üstünde telefon saatini bekliyordum. Gazeteyi yeniden aldım. Her zaman beni eğlendiren o mektup köşesini açtım. Genç bir adam, işaretlerle, ahlar oflarla bir kıza aşık oldum. Bütün tahrikler onun tarafından geldiği halde, günün birinde onu bir başkasıyla gezerken görmeyeyim mi? Kendimi kaybettim, dünya başıma yıkıldı. Şimdi onu unutmaya çalışıyorum. Fakat çaresiz, seneler geçti hala unutamadım. Hatta unutmak için inanır mısınız 2 cilt şiir yazdım. Hala unutabilmiş değilim. Söyleyeyim ben ne yapayım yazmıştı. Gazetenin cevabı şöyleydi. 2 cilt şiir daha yazın. Öyle zannediyoruz ki o ciltler tamamlandığı zaman o kızı tamamen unutmuş olacaksınız. Kendi kendime kahkahalarla gülerken telefon çaldı. Bunu Fuat'a mutlaka anlatmalıyım dedim içimden. Her zamanki gibi günaydın küçük hanım dedi. Nasılsın bakalım? Günaydın dedim ama sanki sonunda bir soru işareti vardı. Ne o, başka birinden mi telefon bekliyorsun yoksa? Sesi alaycıydı. Neşeli ama çok yakın, çok net. Sesin çok yakından geliyor dedim. Sanki yan odadan arıyormuş gibi. Güldü. Biraz daha kandıracaktım seni ama kıyamadım. Evet, yakındayım. Neredeyse yan odada, o kadar yakın. Sesimin titremesine engel olmaya çalışıyordum. Nerede dedim. Buradayım dedi. Parkın köşesindeki otelde kalıyorum. Bir an soluğum tıkandı, sesim çıkmadı. Bir günlüğüne kaçıp geldim. Kimse nerede olduğumu bilmiyor. Derin bir nefes aldım. Biliyordum. Neler olacağını biliyordum ve onun için şimdi artık kaçınılmaz bir noktada, bugüne dek ertelenmiş olanın, kaçınılmaz olanla yer değiştirdiği bir anda duruyordum ve taş kesilmiştim. Orada mısın diye sordu. Evet buradayım, hoş geldin diyebildim. Seni bekliyorum dedi, kapıda karşılayacağım. Sanki oyun bitmişti. Hayal değildi artık. Sözcükler, sesler, bakışlar, şaşırtmacılar değildi. Artık gerçekti. Çoğu zaman yaptığı gibi kaçamak, şakayla karışık, imalı değildi konuşması. Geleceğimi söyledim ve telefonu kapadım. Ama belki de gizli, kendimden bile gizli bir biçimde kaç kez aklıma gelen, kim bilir kaç kez hayalimde kurduğum, neredeyse gerçekleşmiş gibi hep farklı bir yerde, hep farklı bir dekorda oluşturduğumu buluşma anında, sandığım gibi yerimden fırlayıp koşacağıma, oturduğum koltuğa mıhlanmış gibi bir süre kıpırdayamadım. Kalbim duracak gibiydi, nefes alamıyordum. Kendi kendime kilitlenmiş gibi. Belki de onunla yaşadığımız her şeyi simgeleyen bir andı bu. Gitmekle gitmemek. İnsanı benzersiz bir mutluluktan bir anda derin bir mutsuzluğa savuran, ölçüsünü şaşırmış bir sarkaç. Hep içimde hissedecektim o sarkacı bundan böyle. Öylece oturuyordum. Gözlerim boşluğa saplanmış, elim ayağım bağlanmış gibi. Bir an artık ne olacaksa olsun deyip gitmeye karar veriyor. Aynı anda sanki gizli bir güç beni yakalamış gibi vazgeçiyordum. O an gerçekten de hiçbir şey bilmiyordum. Ne duygularımı, ne yapmak istediğim hiçbir şey. Duygular, düşünceler, gerçek, hayal, her şey kaybolmuştu sanki bir anda.
Ayrım sonu.